Evrende yolculuk. Üzerinde yaşadığımız dünyamızın, bizi ısıtan güneşin, geceleri gökyüzünü süsleyen yıldızların ve ayın içinde bulunduğu uçsuz bucaksız boşluğa evren denir. Peki evren ne kadar büyüktür? Bunun için şöyle bir örnek verelim. Oturduğunuz şehrin bir ucundan diğer ucuna kadar olan alanın çok geniş olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Veya kimileriniz bulunduğunuz ülkenin en doğusundan en batısına kadar yolculuk etmiş ve ne kadar geniş bir alan olduğuna şahit olmuş olabilir. Hatta bazılarınız ülkenizden çok uzak bir ülkeye seyahat etmiş olabilir. Ancak şunu unutmayın. Tüm dünyayı dolaşmış bile olsanız, dünya üzerindeki hiçbir uzaklık, evrenin genişliğini anlayabilmek için yeterli değildir. Çünkü dünyanın evren içinde kapladığı yer, bir toz tanesi kadar bile değildir. Acaba bu dev evren nasıl oluşmuştur? Bir zamanlar evren yoktu. Eskiden insanlar gökyüzü hakkında çok az şey biliyordu. Çünkü gökyüzünü araştırmak için gerekli olan araçlar günümüzdeki kadar gelişmiş değildi. Bu yüzden insanların evrenin ortaya çıkışıyla ilgili çok yanlış düşünceleri vardı. Bunların en yanlış olanı ise evrenin hep var olduğunu zannetmeleriydi. Yani gökyüzü yeterince incelenmeden önce bazı bilgisiz insanlar evrenin bir başlangıcı olmadığını, hep var olduğunu söylüyorlardı.
Ne kadar da saçma, öyle değil mi arkadaşlar?
Evet, evrenin başlangıcı olmadığını iddia etmek çok saçmadır. Evinizin ya da okulunuzun yapıldığı bir tarih vardır. Annenizin, babanızın ve tabii sizin de bir doğum tarihiniz var. Yani canlı ya da cansız olsun, her şey belli bir tarihte ortaya çıkar. Evrenin de bir başlangıcı vardır. Bu da bize evreni yoktan var etmiş sonsuz güç sahibi bir yaratıcının var olduğunu gösterir. O yaratıcı, biz insanları ve tüm diğer varlıkları da yaratmış olan Yüce Allah'tır. Evrenin yaratılış anı. Evrenin bir yaratılış zamanı olduğunu ispatlayan ilk kişi Edwin Hubble adında bir gökbilimcidir. Hubble'ın dev bir teleskobu vardı. 1929 yılında bu dev teleskobuyla gökyüzünü incelediği bir gün yıldızların hareket ettiğini fark etti. Bunlar sıradan hareketler değildi. Çünkü yıldızlar sürekli olarak birbirlerinden uzaklaşıyordu. her şeyin birbirinden uzaklaştığı bir evrense, sürekli genişleyen bir evren demekti. Tıpkı şişirilen bir balonun genişlemesi gibi. Yıldızların birbirlerinden sürekli uzaklaşıyor olmaları, başlangıçta hepsinin bir arada olduğunu gösterir.
Peki bunun nasıl olduğunu merak ediyor musunuz?
Zaman yavaş yavaş geri alınırsa, yıldızların birbirlerine yaklaştığı görülür. Bu geri gidiş, tüm evren tek bir noktada birleşinceye kadar devam eder. Biraz daha geriye gidersek, bu noktada yok olur. İşte bu mantıktan hareket eden bilim adamları, bundan yaklaşık 15 milyar yıl önce evrenin tüm maddesinin toplu iğne başı kadar küçük bir noktada sıkışık olarak bulunduğunu hesapladılar.
Acaba bu minik nokta nasıl bir anda büyümeye başladı? Bir sonraki bölümde izleyelim.
Big Bang, büyük patlama. Evren milyarlarca yıl önce bu minik noktanın patlamasıyla yaratıldı. Patlamayla parçalar oluştu ve bu parçalar birbirlerinden uzaklaşarak dağıldılar. Evreni ve içindeki gök cisimlerini oluşturmaya başladılar. Evrenin yaratılışının başlangıcı olan bu patlamaya Big Bang, yani büyük patlama adı verildi. Ancak burada ilginç bir sır vardır. Patlamalar her zaman çevreye zarar verirler. Örneğin bir volkan patlaması. Böyle bir patlamanın sonucunda var olan düzen bozulur, örneğin evler yıkılır, ağaçlar devrilir. Big Bang ismini verdiğimiz büyük patlama ise milyarlarca volkan patlamasından çok daha güçlü bir patlamadır. Ama diğer patlamaların tam tersine bu patlamanın sonucunda evren oluşmuştur. Her tarafı bizim için özenle hazırlanmış olan dünyamız da bu patlamanın ardından ortaya çıkmıştır.
Peki Big Bang'den sonra böyle mükemmel düzen nasıl oluşmuş olabilir? Ne kadar müthiş, öyle değil mi?
Bu sorunun cevabı çok açıktır. Büyük bir patlamayla evreni yoktan yaratan Allah'tır. Tabii ki evrendeki mükemmel düzeni sağlayan da Allah'tır. Evrendeki düzen Allah'ın sonsuz güç ve bilgisinin kanıtıdır. Allah bu gerçeği kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirir. Allah gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Şüphesiz bunda inananlar için bir delil vardır. Güneş Sistemi. Güneş sistemimiz, Güneş, 9 gezegen ve bu gezegenlerin 61 adet uydusundan meydana gelir. Bu gezegenlerin arasındaki boşlukta birçok kuyruklu yıldız ve göktaşı bulunur. Bütün bu gök cisimlerinin en büyüğü olan Güneş ise tüm Güneş sisteminin merkezindedir. Güneş sistemimizin bir parçası olan bu 9 gezegen, hem kendi etraflarında hem de Güneş'in etrafında sıralanmış bir şekilde sürekli dönerler. Bunları Güneş'e en yakın olandan en uzağa doğru sayalım. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton. Güneş sistemi içinde bulunan her gezegenin farklı özellikleri vardır. Bunlardan kiminin sıcaklığı metalleri eritecek kadar yüksektir, kimi ise dondurucu derecede soğuktur. Bazı gezegenlerde tamamen gazdan oluşur. Bazıları ise ay kadar minik gezegenlerdir.
Şimdi hep birlikte Güneş sistemine bir yolculuk yapalım ve önce Güneş'i inceleyelim. Evet, hazır mısınız arkadaşlar? Gidiyoruz.
Güneş. Güneş, Güneş sistemindeki en büyük gök cismidir. Çok sıcaktır ve yanmakta olan bazı gazlardan oluşur. Yüzeyinde her zaman milyonlarca atom bombası patlamasına eşit güçte patlamalar olur. Bu patlamalarda boyu dünyamızın büyüklüğünün 40-50 katı olan dev alevler fışkırır. Ateşten bir topa benzeyen Güneş, yüzeyinden çok büyük bir ısı ve ışık yayar. Uzay karanlık bir yerdir. Dünyamız da bu karanlık yerdeki bir gök cismidir. Bu karanlık yerin içinde dünyamızı Güneş'ten başka aydınlatabilecek ve ısıtabilecek bir gök cismi yoktur. Eğer Güneş olmasaydı her zaman gece olurdu ve her yer buzla kaplanırdı. Bu durumda dünyada yaşam olmazdı. Yani biz olmazdık. Güneş'ten yayılan ısı yaz günlerinde çok yüksek olur. Oysa Güneş, dünyaya milyonlarca kilometre uzaklıktadır ve uzaya yaydığı ısının sadece 1/2'si dünyamıza ulaşır. Peki Güneş'ten çok uzakta olmasına rağmen dünyamızda sıcaklık bu kadar yükselebiliyorsa, acaba Güneş'in üzerindeki sıcaklık ne kadardır? Güneş'in yüzeyindeki sıcaklık 6000 derecedir. İçindeki ise 12 milyon dereceye kadar yükselir. Allah dünya ile Güneş'in uzaklığını en uygun olacak şekilde yaratmıştır. Güneş bize biraz daha yakın olsaydı, dünya üzerindeki her şey sıcaktan kavrulup kül olurdu. Ancak biraz daha uzakta olsaydı, bu sefer de her şey buz tutardı. Tabii ki her iki şekilde de yaşam mümkün olmazdı. Güneş'in ısısını daha az alan kutup bölgeleri devamlı bir buz tabakasıyla kaplı. Daha çok alan ekvator bölgeleri ise devamlı sıcaktır. Ancak kutuplarla ekvator arasındaki bu ısı farkı dünyanın genelinde ılıman ve dolayısıyla yaşama çok elverişli bir iklim sağlar. Bu Allah'ın bize olan şefkatinin sayısız göstergesinden biridir. Çünkü Allah güneşle dünya arasındaki uzaklığı şu andaki gibi en uygun şekilde yaratmasaydı dünyada yaşam olmazdı. Güneşin biraz daha büyük veya küçük olması ya da dünyaya biraz daha yakın veya uzak olması dünyayı yaşanmaz bir gezegen haline getirirdi. Ancak Allah güneşi, dünyayı ve güneş sistemimizdeki tüm düzeni yaşamımızı rahatlıkla sürdürebileceğimiz şekilde yaratmıştır. Bir Kur'an ayetinde güneşin ve ayın Allah'ın emriyle hareket ettiği şöyle haber verilir. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrinize verdi. Yıldızlar da onun emriyle emre hazır kılınmıştır. Şüphesiz bunda aklını kullanabilen bir topluluk için deliller vardır. Merkür. Güneş'e en yakın gezegen Merkür'dür. Tabii en sıcak gezegen de budur. Merkür'ün en ilginç özelliği kendi etrafında çok yavaş dönmesidir. Kendi etrafındaki dönüş hızı neredeyse Güneş'in etrafında yaptığı dönüş kadar yavaştır. Merkür Güneş etrafında iki kez döndüğünde kendi etrafında sadece üç kez dönmüş olur. Gece ile gündüzün bu kadar uzun sürmesi gezegenin bir yüzünü kavururken öteki yüzünü ise dondurur. Bu nedenle gece ile gündüz arasındaki ısı farkı yaklaşık 1000 santigrat derecedir. Venüs. Güneş'ten yavaş yavaş uzaklaşırken ikinci olarak Venüs'le karşılaşırız. Venüs gökyüzünde Güneş ve Ay'dan sonraki en parlak cisimdir. Gece gökyüzüne baktığımızda uzakta parıldayan nokta Venüs'tür. Venüs'te yakıcı bir sıcaklık hüküm sürer. Yüzeyinde sürekli patlayan volkanlar vardır. Isı yüzeyde yaklaşık artı 450 santigrat dereceye kadar ulaşır. Bu bazı metalleri bile eritir. Venüs'ün bir diğer özelliği de yoğun bir karbondioksit tabakasından oluşan ağır atmosferidir. Ayrıca Venüs'ün atmosferinde kilometrelerce kalınlıkta asit katmanları bulunur. Bu yüzden gezegende sürekli öldürücü asit yağmurları yağar. Eğer biz Venüs'ün yüzeyine gidebilseydik hemen ölürdük. Dünya. Venüs'ten sonra karşımıza çıkan mavi gezegen Dünya'mızdır. Dünya'mız üzerinde canlıların yaşamasına izin veren tek gezegendir. Mars. Mars ölü bir gezegendir. Mars'ta herhangi bir canlının yaşaması mümkün değildir. Bunun çok önemli nedenleri vardır. Birincisi, Mars'ın atmosferi yoğun karbondioksit içeren zehirli bir karışımdır. İkincisi, gezegenin üzerinde hiç su yoktur. Üçüncüsü, Mars'ta sıcaklık yaklaşık -53 santigrat derecedir. Ve dördüncüsü, Mars'ta çok kuvvetli rüzgarlar ve aylarca devam eden kum fırtınaları vardır. Jüpiter.
Şimdi Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter'e gelmiş bulunuyoruz. Dünya ne kadar da küçük kaldı.
Biraz burada dinlenmek istediniz. Ama bu mümkün değil. Neden mi? Çünkü Jüpiter gazdan oluşan dev bir toptur. Üzerinde hiç kara parçası bulunmaz. Jüpiter'in çapı, Dünya'nın çapının 11 katı büyüktür. İçine tam 1300 tane dünya alabilir. Dünyadaki gözlemciler 300 yıldan beri bu dev gezegen üzerinde büyük kırmızı bir leke olduğunu bilmektedirler. Bu kırmızı lekenin içine iki dünya alacak kadar büyük olan bir fırtınadan başka bir şey olmadığı ise çağımızda anlaşılmıştır. Yani Jüpiter, üzerinde hiç kara parçası bulunmayan, yüzlerce yıl süren büyük fırtınaların yaşandığı, canlıların yaşamasının mümkün olmadığı bir gezegendir. Satürn. Satürn etrafındaki halkalarla tanınır. Jüpiter'den sonraki en büyük gezegendir. Bu halkalar gaz ve kaya parçalarından oluşur. Bu gezegende ısı, canlıların yaşamasına izin vermeyecek derecede düşüktür. -178 santigrat derece. Satürn yeterince büyük bir okyanusa düşse, tekrar suyun üstüne çıkar ve yüzer. Ama Satürn, içine tam 750 tane dünya alabilecek kadar büyüktür.
O halde nasıl olur da suda yüzebilir? Çok merak ettim doğrusu.
Çünkü Satürn gezegeni tamamen gazlardan oluşur. Çok hafif olduğu için de suda yüzebilir. Uranüs. Uranüs, Güneş sistemindeki üçüncü büyük gezegendir. Atmosfer sıcaklığı -214 santigrat derece civarındadır. Yani bu gezegende bizi bir saniyede donduracak kadar soğuktur. Zehirli gazlardan oluşan atmosferinde ise hiçbir canlı nefes alamaz. Neptün. Güneş sisteminden dışarı doğru biraz daha ilerlediğimizde Neptün'le karşılaşırız. Neptün'ün çapı dünyamızın çapının tam 4 katı kadardır. Gazlardan oluşan atmosferi insan için zehirlidir. Dahası gezegenin yüzeyinde hızı saatte 2000 kilometreye varan çok kuvvetli fırtınalar eser. Bu gezegende çok soğuktur. Yüzey sıcaklığı -218 santigrat derece civarındadır. Plüton. Plüton, Güneş'e en uzak ve en küçük olan gezegendir. Bu gezegenin gözlemlenmesi oldukça zordur. En büyük teleskoplarla bile ancak bunun yüzeyinde bulunan bazı kaba ayrıntıları görülebilmektedir. Plüton'daki ısı, bizim dayanamadığımız kış günlerindeki soğuğun yaklaşık 100 katı kadardır. Bu da hayatımızı bir anda sona erdirecek derecede bir soğuk demektir. Buraya kadar izlediklerimiz bize önemli bir gerçeği gösterir. Dünya hariç Güneş sistemindeki gezegenlerin hiçbiri yaşama uygun değildir. Her biri ölü ve sessiz dev cisimlerdir. Dünyamızsa yaşam için gerekli olan her şeyin var olduğu, yüzeyi rengarenk bir gezegendir. Yemyeşil ormanları ve masmavi denizleriyle uzaydan çok güzel görünmektedir. Çünkü Allah, dünyayı biz insanlar ve diğer canlıların yaşayabileceği şekilde yaratmıştır. Allah, biz insanlara yol gösterici olarak indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'de bu gerçeği şöyle açıklar. O, sizin için yeryüzünü bir dinlenme yeri, gökyüzünü bir bina kıldı. Ve gökten yağmur indirerek, bununla sizin için çeşitli ürünlerden rızık çıkardı. Diğer gök cisimleri. Güneş sistemindeki diğer bazı gök cisimleri de kuyruklu yıldızlar, göktaşları ve meteoritlerdir. Kuyruklu yıldızlar donmuş haldeki gazlardan ve tozlardan oluşmuştur. Bunlar bazen güneşin etrafında dolanmaya başlarlar. Kuyruklu yıldız güneşe yaklaştıkça ısının etkisiyle yüzeyi buharlaşmaya başlar. Buharlaşmanın sonucunda parlak ışık ortaya çıkar. Göktaşları uzaydaki dev kaya parçalarıdır. Genelde Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasında bulunurlar. Bazı göktaşları çok büyüktür. Çapları 1000 kilometreye kadar çıkmaktadır. Meteoritlerse göktaşları ya da kuyruklu yıldızlardan kopan küçük taşlar ya da taş ve demir karışımlarıdır. Meteoritler bazen dünyamıza isabet ederler. Ama atmosferde ilerlerken ısınıp yanarlar ve böylece bir tehlike olmaktan çıkarlar. Yanarken arkalarında ince bir çizgi bırakırlar. Buna meteor denir. Ama bazı meteorlar tamamen yanıp tükenmezler ve yeryüzüne düşerler. Yeryüzüne ulaşan bu meteorlara göktaşı ya da meteorit denir. Meteoritler yere düştüklerinde ise büyüklüklerine göre değişen zararlar verebilirler. Örneğin bir meteoritin düşmesiyle bu dev çukur oluşmuştur. Dünyamız her an bu tehlikeyle karşı karşıyadır. Ama Allah bizi bu tehlikeden korumuştur. Atmosferin yakıcı etkisi o kadar güçlüdür ki dünyaya isabet eden meteorların tamamına yakını atmosferde erir. Bu Allah'ın biz insanlara olan şefkat ve merhametinin bizim üzerimizdeki korumasının sonsuz örneklerinden biridir. Sonuç. Allah büyük bir uyum ve ahenk içindeki dev galaksileri, yıldızları ve gezegenleri yaratmış, bunların içinden dünyayı insanın ve diğer canlıların yaşamı için özel bir barınak kılmıştır. Kur'an'da Allah'ın bizim üzerimizdeki bu nimeti şöyle haber verilir. Allah, gökleri ve yeri yaratan ve gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü ürünler çıkarandır. Güneşi ve ayı hareketlerinde sürekli emrinize amade kılan, geceyi ve gündüzü de emrinize amade kılandır. Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız, onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz. Şunu hiç unutmayın arkadaşlar. Bu dev evrende bizim rahat bir hayat yaşamamızı sağlayan ve bizi her türlü tehlikeden koruyan Allah'tır. Bunun için bizler her zaman Allah'a şükretmeliyiz. Yani Allah'a teşekkür etmeliyiz.